Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden merhabalar efendim. Bugün 26 Ekim 2021 günlerden Salı. Dünyadan haberlerle yine karşınızdayız bugün. Yoğun bir gündem var uluslararası politikada, Türk dış politikasında, elçiler krizi, Cumhurbaşkanı'nın Osman Kavala bildirisi nedeniyle yaptığı çıkış dün bir nebze teskin edilmişti. Notları aktaracağım, tabii perde arkası gelmiş durumda. Küresel politikalarda Çin, Amerika, Rusya ile ilgili yine notlarım olacak. Aslında günlerdir size aktarmaya çalışıyorum. Dünya çapında pandemiden çıkışla her yerden kriz haberleri geliyor. Britanya'da uzun akaryakıt kuyrukları oluştu. Sonra Brexit nedeniyle denildi, pandemi nedeniyle denildi. Kamyon ağır vasıta şoförü yokluğu denildi. Tedarik zincirlerinde bir takım sıkıntılar var. Çin bağlantılı olarak çip krizi, otomotivlerde, cep telefonlarında, hayatın her alanında kullanılan bir takım materyallerle ilgili krizler. Magnezyum var şimdi, son dönemde tartışılıyor. Ciddi dünya çapında bir ekonomik sarsılma, enflasyonist ortam, enerji fiyatları çok yüksek. Gerçekten gelişmiş Batı ülkelerinde Amerika'da altyapı paketi çıkartmaya çalışıyor Joe Biden ve enflasyonist ortam tartışılıyor. Rafların boşluğu tartışılıyor. Ciddi bir dünyada ekonomik, makroekonomik olarak sorulacak sorular var. Neler oluyor şeklinde. Türkiye'de de malum hepimiz gerçekten yüksek dolar altında Türk lirasının eridiği, asgari ücretle nüfusun hiç azımsanmayacak bir kesiminin geçinmeye çalıştığı bir ortamda hepimiz çok zorlanıyoruz. Her gün benzin fiyatlarına zam geliyor. Ve üstelik de faizlerin indirilmesi söz konusu olunca ortam daha da geriliyor. Bütün bunlara bakacağız. Bugün küresel dış politik gündemden biraz kenara çekileceğiz ve dünyamızdaki makroekonomik görünüm ve Türkiye'nin kriz hallerine bakacağız. Programın ikinci yarısında doçent Ümit Akçay'la konuşacağım. Bu es verme fırsatından kendisi de vaktini ayırdı bizlere. Bunun dışında tabii ki dünya notları olacak, Türkiye'den de notlar olacak. Özellikle kısa süre önce grup toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması, daha sonra partililerin Özgür Özel'in açıklaması gündeme damgasını vuruyor. İki senelik bir tezkere çıkartmaya çalışıyor hükümet. Suriye ve Irak hepsi birleştirildi artık, torba şeklinde bu. Ve sınır ötesi operasyonları yetkisi veren tezkerenin uzatılmasına ana muhalefet partisi olarak hayır diyeceklerini söyledi. Oldukça sarsıcı, bugüne kadar evet demişlerdi. Çünkü onun notlarını da aktaracağım. Biraz tabii tıpkı Amerika gibi başka ülkelerin topraklarında iktidar belirleyen o ülkenin otoritelerinin izni olmadan bir Türkiye yapısı var son dönemde ve muhalefet de buna uygun, biraz milli güvenlik vesilesiyle uygun tavır alıyordu. İlk defa böyle aykırı bir tavır. Bunu da yarın öbür gün konuşacağız tabii ki, yankıları da devam edecek mutlaka. Suriye'den notlar var, Orta Doğu'dan birkaç not var. Onları da sizlere aktarmaya çalışacağım ama başlamadan yine frekanslarımızı tekrar etmek istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. YouTube kanalının linkini de Twitter hesabından paylaştım. Oradan da eğer bizi linki tıklayarak izlerseniz, bir de like ederseniz çok mutlu oluruz diyelim. Başlayalım Eksen'e. Evet, hızla bir Covid gündemi aktaracağım. Öncelikle daha önce de duyurmuştum aslında ama yaklaşıyor artık, Amerika 8 Kasım'dan itibaren kapılarını açıyor. Pandemi nedeniyle 1,5 yıldır yabancıların seyahatleri çok güç koşullarda gerçekleşiyordu. Şimdi Türkiye'de Sinovac'ın da bulunduğu şart koşulan aşıları olmuşlar Amerika'ya. Tabii ki belli koşulları yerine getirdikten sonra, aşılı olduklarını ispatladıktan sonra seyahat edebilecekler. Amerika'da aşı zorunluluğu çalışanlara bu konuda protesto gösterilerinin devam ettiği ve pandeminin de aslında çok da hafiflemediği bir dönemde bu açılma gerçekleşiyor. Çin'de de bu arada yeni dalga endişesi var. 11 bölgeye delta varyantının yayıldığı yolunda haberler. 43 yeni vaka, yerliler de var bunun içerisinde. Tabii Çin hemen kapanmaya gidiyor böyle durumlar olduğunda. Pek çok denetim devreye sokulmuş ve 4 milyon nüfuslu Langzhou kentini de artışlar nedeniyle vakalarda karantinaya almış durumdalar. Rusya'da da yine 36 bin civarı vaka, 1106 can kaybı olduğunu belirteyim. Türkiye'de 27.663 olarak vaka sayısı açıklandı. 232 can kaybı, artık pandemiyi unuttuk ama ben ısrarla en azından açıklanan, Sağlık Bakanlığı açıkladığı rakamları aktarmaya çalışıyorum sizlere. Efendim, şimdi bir yandan uzaya bütün insanlık bunca kriz, iklim krizi, efendim ekonomik kriz, pandemi derken gözünü uzaya dikmiş vaziyette gökbilimciler, NASA, Amerikan Havacılık Uzay Dairesi'nden Samanyolu galaksisi dışında bir gezegen keşfettiklerini söylüyorlar. Bir yandan ticari uçuşlar için Amerikalı özel şirketler, Blue Origin de var, Jeff Bezos'un, o da bunların arasında. Ticari uzay istasyonu falan planlıyorlar. Böylesine bir ortam içerisinde biz bir yandan dünyadan vazgeçtik, böyle uzaya bakıyoruz ama burada yaşıyoruz ve durumumuz parlak değil. Yani ne pandemi, ne iklim krizi, hiçbir alamet küresel çapta insanın hayrına gözükmüyor efendim. Dünyadaki metal rezervlerinden daha fazlasına sahip İki yeni asteroid keşfetmişler Amerikalı bilim insanları. Yine NASA bir misyon başlatıyor. Demir, nikel, kobalt çıkartılabilecek bakımdan zengin metaller dünyaya yakın iki asteroidi ortaya çıkartmışlar. Bakalım bu misyon neyle sonuçlanacak? Ama tabii biraz bilim kurgu filmleri hepimizin aklına düşüyor. İnsanlığı çok parlak bir gelecek beklediğini ben şahsen maalesef zannedemiyorum. Evet, birazdan Doçent Ümit Akçay ile konuşacağız. Enerji krizi, enflasyonist ortam. Almanya'da 13 yıldır görülmemiş bir enflasyon çıkmış durumda. Britanya'da akaryakıt krizi, tedarik zincirleri krizi. Amerika'da aynı şekilde. Trump yanlısı en son bir yazar Nick Adams bir süpermarkete gitmiş, boş rafları görmüş. Burası Sovyetler Birliği mi yoksa Amerika mı falan diye bir çıkışmış Biden yönetimine. Biden tedarikçilerle zirve yapmıştı, ben aktarmıştım sizlere. Tabii bütün Amerika'nın her yerinde süpermarket rafları boş değil elbette ama o yavaş yavaş bir kriz ortaya çıkıyor, görünür oluyor daha doğrusu. Avrupa'da da var bu tedarik krizi ve enflasyon çok yüksek Amerika'da da. Onların, tabii biz Türkiye'de alışkınız, sürekli geçen sene aldığımız herhangi bir ürünü bu yıl iki katına almaya alışkınız. Sonra da enflasyon %14-16 filan açıklanıyor ama Batılılar buna çok alışkın değiller, bu kadar oynak enflasyona. Dolayısıyla çok ciddi tartışmalar var. Amerika'daki Trump, Biden'ın altyapı planı, sosyal yardımlar, şu bu, bir sürü makroekonomik açıdan dünyanın neoliberal modelinin dengesinin sarsılmakta olduğu, tabii pandeminin de etkisiyle bir dönemden geçiyoruz. Bunları konuşacağız Ümit Akçay'la. Alman sanayi bir yanında da Çin'le bağlantılı bir takım krizler patlak vermiş gözüküyor. Alman Sanayicileri Federasyonu çip tedarikinde Çin'e bağımlılığı kırmamız lazım diye bir rapor hazırlamışlar. Yarı iletkenler sanayide temel altyapı. Bunlar çok önemli malzemeler, günümüzde hayatımızın her alanında kullanılıyor. Enteresan olan tarafı tabii diyorlar ki yani bu bütün bu çip krizinde Amerika ile Çin arasında jeopolitik gerilim etkili, teknolojik politik bir rekabet var ortada. Avrupa ülkeleri, devletler biraz kesenin ağzını açsınlar, Çin pazarına bağımlılıktan bizi kurtarsınlar diyorlar. Ama çok da fazla korumacılığa vardırmasın diye de bitiriyorlar. Bu da enteresan, devlet müdahale edecek ama o kadar da korumacılık yapmayacak filan. Avrupa'da aynı zamanda magnezyum bitmiş efendim. Yani gelen haberler Çin'den, çünkü Çin'in sevkiyatı durdurduğu söyleniyor. İki katından fazla enerji fiyatlarını da öyle konuşuyoruz. Petrollü, doğalgazdı. Müthiş bir artış var. Kömür aynı şekilde. Magnezyum'da da Avrupa'da da magnezyum stoklarının tükenmekte olduğu, Çin'le masaya oturup konuşalım dedikleri tuhaf bir dönemden geçiyoruz. Bunları bir size özetlemek istedim. Birazdan Ümit Akçay'la da konuşacağız. Özel olarak çip ve magnezyumu da sormak istiyorum. Enerji krizinde elbette ve değerli madenleri. Amerika'da Pew araştırma şirketi bir anket yapmış ve yönetimden hoşnutsuz, yönetimlerinden en çok hoşnutsuz uluslardan birisi olduğunu ortaya koymuş bu anketin sonuçları. %85 siyasi sistemlerinde kayda değer değişimler talep ediyor Amerika'da. %76'sı sağlık sisteminde değişik istiyor. Tabii Amerika'da hasta olduğunuz zaman işsizseniz falan yandınız yani, hiçbir şekilde el atanınız olmaz. Ekonomide %66 değişiklik istiyor. Tabii daha sosyal demokrat bir yönetim Amerika çapında, Amerikan siyasetinde diyelim, sol değil çünkü, ama Joe Biden, onun altında böyle alametler belirmesi enteresan tabii Amerika açısından. Sağlık sistemi çok anlaşılır bulunacak bir şey. Evet, küresel politikalardaki başlıklara bakalım. Joe Biden 4 yıl sonra Güneydoğu Asya Ülkeler Birliği zirvesine katılacak. Sanal ortamda yapılacak tabii bu zirve. Tabii aşı, iklim değişikliği, tedarik sıkıntıları, altyapı, size aslında sıraladığım makro görünümü çok ilgilendiren konular. En son Trump 2017'de ASEAN zirvesinde tabii dikkatleri Amerika'nın Asya'da ekonominin, kaynakların artık kalbinin attığı yer Asya. Çin ve Amerika heyetleri arasında ticari görüşmeler, Hazine Bakanı Janet Yellen'la Çin'i temsil eden Başbakan Yardımcısı Liu Qi konuşmuş efendim. Makroekonomik durumu değerlendirmişler. Aslında Çin ekonomisinin Amerika ile ne kadar da bağlantılı olduğunu hepimiz biliyoruz. Biraz bu bağlılık içerisinde bir rekabet var. İletişim, eşgüdümü güçlendirme gibi meseleleri konuşmuşlar. Dikkat çekici yine Çin'den bir başlık. Çin lideri Pakistan'ın başbakanı İmran Han'la telefonda konuşmuş. Her zaman Pakistan'la Çin ilişkileri yakın olmuştur. Covid işte birazcık tabii Çin'in ekonomik koridoru, Pakistan'la tesis etmeye çalıştığı ekonomik koridoru pekiştirecek çok güçlü mesajlar verdiklerini görüyoruz. Yine aynı şekilde Afganistan'ı konuşmuşlar. Bu arada Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi de Doha'ya gitmiş, Katar'a, ve orada Taliban hükümetinin, geçici hükümetin başbakan yardımcısı biraderle görüşmüş. Öteden beri biz Afganistan'a zaten destek veriyoruz vurgularıyla açıklama yapmış. Abdülgani birader de kadın ve çocuk haklarını korumak için harekete geçtiklerini söylemiş. Yeniden iş hayatına döndü. Kız çocukları da eğitime gönderecek demiş. Biraz fazla iyimser bir tablo çiziyor tabii kendisi. Çünkü Afganistan'da habire kadınlar gösteri düzenliyorlar ve toplumda kadınların Taliban zihniyetiyle susturulmasına işaret etmeye çalışıyorlar efendim. Başkent Kabil'de yine düzenlemişler. Eğitim çalışma haklarının geri verilmesini talep etmişler. Taliban zihniyetinin bunları geri vermesi çok kolay değil. Ama tabii Çin açısından biraz daha önemli olan Doğu Türkistan İslami Hareketi, Amerikan destekli. Dolayısıyla Afganistan'ın bir terör yatağı, ulusal güvenliğine tehdit oluşturacak bir yer haline gelmemesi gerektiğini vurgulamış Wang Yi, Taliban temsilcisiyle görüşmesinde. Evet, bu arada daha yarın başlayacak yanlış hatırlamıyorsam Londra'da Julian Assange, WikiLeaks'in kurucusu, Amerika'nın diplomatik yazışmalarını ifşa etmesiyle dünyanın dijital gazeteciliğe geçtiği bir dönemde nam salmış bir isimdi. Uydurma suçlamalarla tabii doğrudan Amerikalılar casuslukla suçluyor ama Britanya yasaları uyarınca aslında bir şekilde aklandı. Amerika'ya da iade edilmedi. İntihar riski var diye. Çünkü Amerikalılar biraz intikam almaya çalışıyorlar. Şimdi onun temiz duruşması var. Dünyada bir kampanya var. Bunu dün de söylemiştim. Bugün de tekrarlamak istiyorum. Assange'a destek kampanyası, basın özgürlüğü. Ben Bir Gün gazetesinde de bu konuyu yazmıştım. Gerçekten Anglo-Sakson hukukunun ayaklar altına alındığı bir dava yürütüldü Londra'da. başka ülkelerin basın özgürlüğü ve insan hakları konusunda çok eleştiriyor Batılılar, ama Julian Assange davası onların neyi nasıl yapabileceklerini maalesef ortaya koyan bir dava oldu. Bakalım, temiz ABD temiz etmişti kararı, iade reddedilmişti böyle utangaç gerekçelerle. İntihar edebilir gibi. Sonra da Belmarsh hapishanesine tıktılar. Assange bir yıldır neredeyse yine orada tıkılmış vaziyette, hiçbir sebep olmadığı halde. Şimdi bakalım Amerika'nın temiz başvurusunun sonucu ne olacak, göreceğiz hep beraber. NATO ile Rusya arasındaki gerilim had safhada. Bunu aktarmıştık geçen haftaki gelişmeler, temsilciliklerin kapatılması, diyaloğun bu anlamda tırnak içerisinde iyice sıfırlanması bağlamında. Ama NATO toplantısında bir de dün size aktarmıştım, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in çıkışı. Kendisine nükleer silahları da nükleer çevreleme vurgusuyla sorulan bir soruya karşılık olarak Rusya'ya karşı gerektiğinde silah kullanmaya hazır olduğumuzu göstermeliyiz gibi bir yanıt vermiş. Çok sert tepki geldi Moskova'dan, ard arda açıklamalar. Sergey Shoigu geçmişte nasıl sonuçlandığını iyi biliyor diye Nazi dönemine bana sorarsanız atıf yapan bir açıklama yapmıştı. Sergey Lavrov da bu arada Norveç'i ziyaret etmiş, Rusya Dışişleri Bakanı. O da şu bayanın adı neydi? Kramp bilmem ne gibi bir giriş yapmış. Hepsi hayal kuruyorlar. Hayalleri haz veriyor olabilir. Hayranlarını tatmin edebiliyor. Yani Rusya'ya saldırmaya cesaret etmesinler vurgusu yapmış. Sahip olduğumuz anlaşmazlıklar ideoloji alanından gelen bir şey. Liderin kim olduğu, dünyayı kimin yöneteceği yönündeki açıklamalar, NATO'dan, dostlarımızdan duyduğumuz şeyler, gerçekliğe odaklanmamız gerektiğine inanıyoruz diye bir vurgu yapmış. Tabii NATO en son savunma bakanları toplantısında Karadeniz'e odaklanma kararı almıştı. Rusya da bu konuda her türlü önlemi alacağını sürekli vurguluyor. Şimdi en son ortak füze atışları yapılmış Karadeniz filosusundan. Çevreleme ifadesini bizzat Batılılar dile getiriyorlar zaten. Hani bir yorum da değil o. Biz Rusya'yı çevreliyoruz diye bas bas bağırıyorlar. Amerika'nın eski Avrupa Kuvvetleri Komutanı Ben Hodges da bunu dile getirmişti. Tabii o Ukrayna üzerinden hep bu politikanın kurguluğu, ki öyle yapıyorlar da zaten. Ukrayna ile Ankara ilişkilerini iyileştirmeliyiz diye de bir vurgu yapmış. Türkiye'yi de bu durumda Rusya'ya karşı Ukrayna üzerinden kullanmak gibi bir hat açıkça ifade ediliyor. Ukrayna'da da maalesef öyle bir hal aldı ki en son TikTok videosu çekmiş çoluk çocuk. Nazi işbirlikçisi Bandera'ya, Bandera için şarkılar söyler hale gelmiş durumda Ukrayna'da çocuklar. Böyle bir durum. Evet, şimdi Avrupa'dan notlar. Polonya ile Avrupa Birliği'nin krizi Avrupa Birliği zirvesine, liderler zirvesine de yansımıştı. Hukukun üstünlüğü tartışmaları. Almanya'da neonaziler polisin engellemelerine rağmen Polonya sınırını kendi başlarına silahlarla tutmaya çalışıyorlar. Fransa'nın derdi ise radikal camiler. Bir camiyi 6 ay kapatmışlar radikal İslamcılığı savunduğu için. Ayrıca 7 dini yapıyı da nefret söylemi, aşırılıkçı radikal propaganda nedeniyle feshetme kararı almışlar. Özellikle geçen sene buna odaklanmıştı. Fransa'nın çok geniş bir Müslüman nüfusu var. Radikalleşmeyi istemiyorlar. Efendim dün aslında konuştuk da emekli diplomat Engin Solakoğlu ile konuşmuştuk. Sıcağı sıcağına konuşmuştuk. Cumhurbaşkanı Osman Kavala'nın 4 yılı bulan tutukluluğu hakkında alınmış beraat kararı olmasına rağmen farklı davalar birleştirerek, sonradan başka bir şeyler eklenerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, ki Türkiye'de AİHM'yi üst hukuk yolu olarak tanımakta, bu konuda çağrı yaptı. 10 Büyükelçi çok sıra dışı bir şey tabii ki. Bu Türkiye'nin kendi iç hukukunun gereklerini yerine getirmesi ve uluslararası hukuk altına imza attığı vurgulu bir açıklamaydı. Büyük fırtına kopardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan elçilerin sıra dışı edilmesini Dışişleri Bakanı'ndan isteyeceğini söyledi. İşte dün akşamüstü ben Eksen yayından yeni başlamıştım. Amerikan Dışişleri, Büyükelçiliği bir açıklama yaptı. İşte dün akşam çok tartışıldı bu açıklama. Hakikaten çok dikkat çekiciydi. bir orta yol formülü bulunduğu anlaşılıyor. Çünkü Amerikan Büyükelçiliği açıklamasında Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine atıf yapan bir açıklama yaptı. Yalnız tabii bunun Türkçe öyle bir metin ki hem Türkçesi hem İngilizcesi var. Biraz tablo karışık çünkü Türkçesiyle İngilizcesi tutmuyor bu metnin. Türkçe metinde Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesi ülkelerin iç işlerine karışmamayı temin eden bir madde. Bunu teyit eden bir Türkçe metin, yani adeta bir vaat, karışmayacağız diyen, ama İngilizcesinde zaten karışmamakta olduklarını not eden bir ifade kullanıldı. Ama tabii tansiyon düştü. Cumhurbaşkanı tam da kabine toplantısına zamanlaması dikkat çekici. Amerikalılar daha önceden de yapabilirlerdi. Cumhurbaşkanı kabine toplantısını bitirdikten sonra da yapabilirlerdi. Ama tam da zamanlamayı oraya belli ki ayarlamışlar. Sonuçta Cumhurbaşkanı olumlu karşıladı diye haberler geldi. Önce ardından Cumhurbaşkanı da niyetlerinin kriz çıkartmak olmadığını söyledi. Amaçlarının hukuk olduğuna kimse bizi inandıramaz dedi. Bağımsız ve tarafsız yargımız gereken cevabı verir dedi. Ama büyükelçilerin geri adım attığını ima etti. Olumlu karşılamış gözüküyor. Biraz kriz dinmiş bu sayede, yani ikili bir açıklamayla dindirilmiş gözüküyor. Sonra Cumhurbaşkanı zaten bu büyükelçilerin artık Türkiye'nin egemenlik hakları konusunda beyanlarında daha dikkatli olacaklarına inanıyoruz diye de bir vurgu yaptı. Gel gör ki akşam saatlerinde tabii Türkiye'de bu zafer olarak algılandı. Elçiler geri adım attı denildi ama Amerikan Dışişleri Sözcüsü Ned Price'a bunu sordular. ABD gerçekten geri adım attı mı diye sordular. Ned Price da 18 Ekim'de ortaya koyduğumuz açıklamanın Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesiyle uyumlu olduğunu dile getiriyoruz dedi. Yani aslında geri adım atmadık sözde bu madde, bu bildiri Viyana Sözleşmesi'ni ihlal eden bir bildiri zaten değil dedi. Türk iç hukukunda verilen kararları düşününce farklı bir tablo çıkıyor ortaya. Ayrıca kendisi ekledi, küresel ölçekte insan haklarına saygıyı, hukukun üstünlüğünü savunma taahhüdümüzde kararlıyız. Bu tereddütsüz bir taahhüttür ve Türkiye ile Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine uygun şekilde diyalogumuzu sürdürmeye devam edeceğiz. Tabii aynı hassasiyetleri Ned Price'ın Julian Assange için de tabii sahiplenmesini sormak lazım diye not düşelim elbette. Bütün bu şeyin perde arkasında tabii Deutsche Welle'nin enteresan bir haberi vardı. Ankara'da epey bir kriz yaşanmış, öyle anlaşılıyor. Cumhurbaşkanı 10 elçiyi birden istenmeyen kişi ilan edip Türkiye'den kapı dışarı etme kararı alsaydı gerçekten büyük bir diplomatik kriz çıkacaktı çünkü. Deutsche Welle'nin iddiasına göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu konuda biraz res çekmiş Cumhurbaşkanı'na. İddia diyorum çünkü Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Deutsche Welle'yi yalan haber yapmakla itham etti. Ancak yani bir ortada da bir alver durumu olduğu anlaşılıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu belli ki Cumhurbaşkanı'nı ikna faaliyeti gerçekleşmiş Ankara'da. İddiaya göre Erdoğan'a itiraz edilmiş. Eğer büyükelçileri istenmeyen kişi ilan ederseniz ben de gitmek zorunda kalırım bakanlıktan demiş. Cumhurbaşkanı da yapacak bir şey yok demiş yalnız. Hakikaten çok çarpıcı. Velhasıl Fahrettin Altun'un bunu yalanladığını bir kez daha aktarayım. Batı'da Türkiye geri adım attı deniliyor tabii. Ned Price'ın da açıklamaları buna işaret ediyor ama kriz teskin edilmiş şimdilik en azından gözüküyor. Alman politikacılardan ardı ardı Türkiye için Almanya önemli bir ülke tabii. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları konusunda uyarı var. Yani uymayacaksanız, uygulamayacaksanız niçin zaten bu üst mahkeme olarak tanıyorsunuz diye sormak gerekiyor. Ama daha oradan geriye gidip Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının uygulanması var. Ortada ciddi bir tabii tutarsızlık var. İhlal prosedürü tabii Türkiye hakkında başlatılabilir. Bu süreçte Osman Kavala'nın serbest bırakılıp bırakılmayacağına herkesin dikkati çevrilmiş durumda. Tabii işin ekonomisi de var çünkü ekonomi Türkiye'de birazdan konuşacağız Ümit Akçay'la. Çok kötü gidiyor. Yani yatırımcı çekmek istiyor Ankara. Bu kadar önemli 10 tane ülkenin elçilerini gidin dediğinizde o yatırımcılar tabii nasıl gelecek, o da ayrı bir soru işareti efendim. Evet, Amerika'da bu arada Fener Rum Patriği Bartolomeos Beyaz Saray'da Joe Biden tarafından ağırlandı. Çok sıcak mesajlar verildi. Aşı konusundaki girişimlerini övmüşler. Tabii ruhban okulu vurgusu var Türkiye'de. ABD'nin ruhban okulunun 70'lerde kapatılmıştı, açılmasına desteği vurgulanmış. Bir rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmış tabii, 81 yaşında kendisi. Türk Büyükelçisi, Washington Büyükelçisi Murat Mercan'la da görüşmüş ve Büyükelçilik'te de ağırlanmış Fener Rum Patriği. Ekümenik olarak Amerikalılar addediyorlar. Zaten bu din meselelerini kullanma konusunda çok üzerlerine yoktur Amerikalıların. Ve Suriye efendim, Suriye'nin güneyindeki Dera bölgesinde cihatçı militanlarla bir uzlaşma ve silah bırakma süreci vardı. Onun tamamlandığı yolunda haberler geliyor. Yine bir takım saldırılar da gerçekleşiyor. Asıl tabii fırtına Türkiye'de tezkere nedeniyle kopuyor. Bir torba tezkere, içine dolduruyorsunuz, çıkartıveriyorsunuz. 7. kez Irak ve Suriye tezkere. Yani Irak'ın koşulları başka, Suriye'nin koşulları başka tabii, ama onlar birleşiği verdiler. Gündemine geliyor TBMM'nin. Ana muhalefet partisi CHP bu sefer kazan kaldırdı. Hayır oyu vereceklerini Özgür Özel açıkladı ve meclis grubunda da bir takım sorular gündeme getirilmiş. Bugüne kadarki Suriye politikası bu haliyle başarılı mı ki bu şekliyle? Üstelik bu sefer bir yıl da değil, iki yıl uzatma. Neden iki yıl gibi sorular var. Bunun dışında başka sorular da var. Yani Fırat'ın doğusu 145 kilometre uzunlukta, 30 kilometre derinlikte güvenlikli bölge, ne oldu diye sormuş CHP. Tabii ki bir şey olmadı orada. Mültecilerin yerleştirilmesi, Astana sürecindeki Türkiye'nin taahhütleri var tabii ki. İdlib'deki terör unsurları var ki Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk askerlerini hedef alıyorlar bunlar. Orası Türkiye toprağı değil, Suriye toprağı ama tabii orada da Heyet Tahrir Şam, Amerikalı temsilci Brett McGurk'ün ifadesiyle en büyük El-Kaide güvenli bölgesi İdlib aynı zamanda ve bizim askerlerimiz bu güvenli bölgenin, El-Kaide bölgesinin göbeğindeler. Tabii CHP'nin sorduğu başka sorular da var. 12 gözlem kulesi ne oldu? Rusya'nın hava saldırısında ölen askerleri de sormuşlar ki Rusya o hava saldırısını Türk askerlerine yönelik değil, cihatçılara yönelik yapmıştı. Maalesef o Türk askerleri cihatçılarla fazla yakın duruyorlardı. Onu anımsatmakta fayda var herhalde. M4-M5 otoyollarının açılması vaadi, Türkiye'nin altına ıslak imzasını koyduğu bir vaatti. O ne oldu diye sormuşlar. Ve göç dalgası tabii, Türkiye'de bir sürü Suriyeli sığınmacı var ve Türkiye'nin politikaları bu sığınmacıları bugüne kadar engelleyebilmiş de değil efendim. Zaten bir ülkede ikinci bir otorite yaratırsanız o ülkeden göçü de engelleyemezsiniz. Kemal Kılıçdaroğlu bu bağlamda çok tabii dikkat çekici bu sorulardan sonra söylemler de geliştirdi. Yabancı asker varlığı var tezkerenin içerisinde. Türkiye topraklarına niye yabancı asker konuşlanıyor diyor. O yabancı askerden herhalde şu Suriye Milli Ordusu var ya, onu kastediyor olsa gerek. Tıpkı Amerika gibi başka ülkelerin rejimlerini değiştirmek için onların bir takım unsurlarına ordu kurdurmak. Amerikan yöntemi bu aynı zamanda. Tabii bunların Türkiye topraklarını da kullanabilir olmasıyla alakalı bir meseleden bahsediyoruz. Hakikaten keskin bir söylem, bugüne kadar en azından görmediğimiz bir söylem geliştirmiş gözüküyor Kemal Kılıçdaroğlu. Tabii daha önce neden yani bu hikaye böyle sakız gibi 10 senedir 11 senedir devam ediyor. Daha önce neredeydiniz diye de sormakta elbette fayda var efendim. Ama CHP'den sıra dışı bir çıkış olduğunu, özellikle Suriye, Türkiye'ye sadece ve sadece göç, Türkiye topraklarında barınan, askerleri yakan IŞİD'çiler gibi gibi bir takım şeyler getirmiş Suriye politikası konusunda hakikaten sıra dışı bir çıkış. Ha, diyeceksiniz ki sınır ötesindeki sıkıntılar, tabii Türkiye askerlerinin Türkiye sınırını korumakla görevli olduğunu da anımsatmak gerekiyor. Başka bir ülkeye rejim dayatma daha çok Amerika'nın işi oluyor. Türk askerlerinin Türkiye sınırını korumasıyla yetkili oldu. Bunun için de tabii Adana Mutabakatı gibi o ülkenin, komşu ülkenin onu Birleşmiş Milletler'de temsil eden otoriteleriyle bir takım işbirlikleri zemini zaten olduğunu biliyoruz efendim. Bakalım nasıl gelişmeler olacak bu hafta, bu konuda değerlendirmeleri de alacağım. Evet, vaktim azaldı. Bir bu arada Arapça kaynakları tanıyan gazeteci arkadaşlardan Suudi Veliahtı Bin Salman'ın, Muhammed Bin Salman'ın bazı siyasi isimlere Suriye ve Esad konusunda yanlış yaptık, ilişkileri normalleştiriyoruz diye fısıldadığı vurguları var. Biraz devranda dönüyor, onu da belirtmekte fayda var. İsrail medyasında hava kuvvetlerinin İran'ın nükleer tesislerini vurma eğitimlerine başlayacağı bilgileri vardı. İsrail bu arada Araplarla ilişkileri zaten değişiyor. Birleşik Arap Emirlikleri Hava Kuvvetleri Komutanı İsrail'e ilk kez bir ziyaret düzenlemiş durumda efendim. Nükleer anlaşma müzakerelerinde de bir yere varabilmiş değil Amerika ile İran. Bu arada akaryakıt sıkıntısı patlamış İran'da, siber saldırıya uğramış hükümet sistemi ve uzun benzin istasyonlarında araç kuyrukları oluşmuş durumda. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi 4 yıldır devam eden olağanüstü kaldırma kararı almış. Bu enteresan tabii ki. İhvan'ı Mısır siyasetinden silme hedefli bir ordu darbesiyle devirmiş idi el-Sisi. Evet, başka notlarımı toparlamam lazım. Ha, bir de Sudan'daki darbeyle ilgili son notları aktarmak istiyorum. Birleşmiş Milletler toplantısı var Güvenlik Konseyi'nde ama ordu el koymuş durumda sivil güçlere. 21 Eylül'de de ihvancılar darbeye kalkışmıştı. Oldukça karışık bir zemin olduğunu Sudan'da Egemenlik Konseyi kurmuşlardı. Asker, sivil, ortak yönetim bunu feshetmiş durumdalar ki protestolar ve can kayıpları da olduğunu belirtmek lazım. Sendika meslek odalarını da teskil etmişler. Tabii bunun arkasında bir takım dış güçler olduğu aşikar. Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır bir tarafta, Katar öbür tarafta, Amerika'da ortalarda bir tarafta diyeceğim var doğrusu ama nereye gideceğini birlikte göreceğiz efendim. Cumhurbaşkanının da Azerbaycan'ı ziyaret ettiği Fuzuli kenti, geçen seneki savaşta kurtarılmış bölgede Fuzuli havaalanına iniş yaptığı bilgisini son olarak aktarayım size. Evet, telefon hattımızın diğer ucunda doçent Ümit Akçay var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba, hoş bulduk.
Çok teşekkür ediyorum Ümit Bey katıldığınız için yayına. Dünya siyasetinden başlıkları aktarmaya gayret gösterdim ben programın ilk yarısında. Giriş kısımlarda da pandemiyle ilgili notları aktarırken sürekli olarak elime notlar geçtikçe de yine iletmeye çalışıyorum. Dünyada makro ekonomik dengelerde biraz pandeminin de herhalde etkisiyle çok ciddi sarsmalar var. Batı'da çok görmediğimiz ya da alışık olmadığımız manzaralar, enflasyonist ortam, boş raflar, Almanya'da, Amerika'da, Britanya'da enerji krizi, Çin'le bağlantılı çip, magnezyum, hakikaten böyle bir şeyler dönüşüyor gibi. Kapitalizmin bir pandemiden çıkış sürecinde kendini yenileme girişimlerine yoranlar var. Dengesizlik tabii devam ediyor. Ama hani küresel ekonomik görünüm çok da parlak gözükmüyor gelişmiş Batı ülkeleri için bile. Bir kriz hali içerisinde olduğumuz belki söylenebilir ama bunun derinliğini kestirmekte zorlanıyoruz. Ne dersiniz? Nasıl değerlendirmek lazım? Pandemiden çıkışta dünya ekonomisinde bir takım şeylerin, değişimlerin alametleri mi bu yaşananlar?
Çok boyutlu bir konu elbette bu. Evet. Ama temel olarak yani işin özünde ne yaşandı diye baktığımızda 2020'deki kesintinin özellikle bütün ülkeleri etkileyen halk sağlığı sorunu nedeniyle ya da ona onunla başa çıkmak için alınan önlemler nedeniyle oluşan hem üretimde arzda hem de talepte yaşanan sorunların devamını yaşıyoruz aslında. Hı hı. Şimdi ne Şu kısaca hatırlarsak insanların sokağa çıkması ya da temasın engellenmesi için mesafenin arttırılması önlem alınmıştı ve bazı ülkelerde ya bölgesel olarak ya da ulusal düzeyde eve kapanmalar yaşanmıştı. Burada ilk yaşanan şey keskin olarak talebin bir anda düşmesiydi. Buna yönelik çeşitli ülkelerde ve farklı yollarla da olsa talebin desteklenmesi yönünde adımlar atıldı. İşte bazı ülkelerde doğrudan gelir desteği oldu, bazı ülkeler kredi desteği verdi, bazı ülkeler ücretlerin devam edilmesinin bir kısmının devlet tarafından ödenmesi gibi yollar seçti. Ama talep kısmı kısa sürede da güçlü bir tepki verip idare edilmeye çalışıldı. Ama esas arz durdu. Pek çok fabrika da üretim durdu. Yani işten çıkarmalar yaşandı. Ve şu anda pandemiden, yani 2021'de pandemiden çıkış önlemleri, özellikle aşının yaygın olarak uygulanmaya başlamasıyla beraber büyük merkez ülkelerde özellikle bir dengesizlik oluştu. Çünkü 2020'de yaşanan kesinti nedeniyle ertelenen bir talep var. 2021'de her şey normale dönüyormuşçasına insanlar hayata tekrar karışmaya başlayınca müthiş bir talep fazlası ortaya çıktı dünya ekonomisinin genelinde. Şimdi bu tabii bu dünya ekonomisinin pandemi sırasındaki ya da o zamana kadar gelen zamanda oluşan yapısıyla da ilgili. Çünkü örneğin bir arz talep dengesizliği ulusal ölçekte yaşansaydı, her bir ülke içerisinde yaşansaydı bunun çözümü belki daha kolay olabilirdi. Ama uluslararası ölçekte dünya ekonomisinin özellikle üretimin uluslararasılaşması, uluslararası entegrasyonu neticesinde herhangi bir yerde yaşanan sorun diğer ülkeleri çok hızlı bir şekilde etkilemeye başladı. Biz bunu aslında 2008 dünyadaki krizlere baktığımızda 2008 finansal kriz sırasında gördük. Finansal entegrasyon o kadar ileri boyuta gelmişti ki Amerika'da birkaç yatırım bankasının batmasıyla bir küresel kriz haline gelebildi kısa sürede, birkaç hafta içinde. Evet. Şu anda da aslında o finansallaşmanın yaşadığı diyelim bir kriz ve bu da şu anda da üretimin uluslararasılaşmasının bu kadar bu düzeyde entegre olmasının pandemi gibi bir dışsal şokla kesintiye uğraması neticesinde bizim yaşadığımız sorunu gösteriyor. Yani bu başka bir düzlemde yaşansaydı yaşanmayacak sorunlar küresel entegrasyon neticesinde yaşanıyor. Şu anda esas mesele bu. İsterseniz sizin sorularınızla devam edelim. Ben kaptırdım.
Tabii. Bir küçük çok da iyi gidiyor aslında ama hani Türkiye'de öyle bir algı oluşuyor ki sosyal medyada birkaç fotoğraf görüyor. Almanlar iflas ettiler, rafları boş kaldı filan. Böyle bir hakikaten biraz tabii komik bir biçimde ele alınıyor. Buyurun, tabii bunun enerji boyutları var. Çin jeopolitik. Evet. Kapışmalar da var elbette. Devam edin siz. Ben bir şey kesmiş olmak istemem. Çok da iyi gidiyordu aslında.
Yok, teşekkürler. Yani onu söyleyeyim. Ben bir süredir Berlin'de çalışıyorum, yaşıyorum. Ve henüz raflar boşalmadı. Hani.
Evet.
Buradan bilgi verebilirim.
Evet.
Ama
evet.
Şöyle bir ciddi konunun olduğu herkesin malumu. Yani bu artan talebin nasıl karşılanacağı sorusunda özellikle bu lojistik kanallarda yaşanan sorunlar herkesin malumu. Şimdi orada da şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Örneğin limanlar, gemi taşımacılığında bu talep bir anda çok hızlı bir şekilde artınca bir kapasite sorunu ortaya çıktı. Örneğin şu anda dünyanın en yoğun deniz ticareti hattı Amerika ile Çin arasında. Limanlarda bekleme süreleri, yani birkaç gün ya da haftalık süreyken gemilerin bekleme süresi şu anda aylardan bahsediyor, birkaç aydan bahsediyor. Bu tabii pek çok birbirine bağlı olan sektör açısından zincirleme bir şekilde ekonominin geneli açısından sorunlar yaratıyor. Temel yarattığı iki sorun, mal azlığı nedeniyle fiyatlar artıyor. Yani buna enflasyon konusunda belki konuşuruz. İkincisi de mal kıtlığı nedeniyle üretimler duruyor. Onun girdi malı olarak kullanan sektörlerde üretim yavaşlıyor, vardiyalar azalıyor ya da duruyor. Şimdi burada mesela en temel şey, en temel konulardan biri bu mesafe önlemleri nedeniyle ya da sınırlardaki, gümrüklerdeki, geçişlerdeki sınırlamalar nedeniyle indirme yükleme sürelerinin uzaması ve bu aşırı aşırı talep nedeniyle örneğin konteyner bulunamaması gibi ticaretinde de. Dolayısıyla bunlar bir kapasite sorunu yaratıyor. İki, enflasyon olarak karşımıza çıkıyor.
Evet. Evet, çok sıra dışı değil mi? Amerika'da, Almanya'da gerçekten, şimdi biz alışkınız Türkiye'de, yani bir gün gidiyorsunuz benzin alıyorsunuz, ertesi günü bir daha yani yılda küçük küçük inanılmaz elektrik zamları, enerjiye zamlar, ama batılılar alışkın değiller. Amerika'da sürekli enflasyon, Avrupa'da aynı şekilde ve yine devlet halka para vermeye başladı, böyle bir acayip manzara var. Evet. Buyurun, yine sözünüzü kestim.
Yok estağfurullah. Yani Almanya'da iki Doğu Batı Almanya birleşmesinden sonraki dönemde yaşanan enflasyondan sonra en yüksek enflasyon seviyesine ulaşıldı. Ama bunun kökeninde enerji var büyük ölçüde. Yani ham madde ve enerji fiyatlarının, doğalgazın artması var. Yani bu bir yanıyla aslında iklim değişimi, iklim kriziyle de bağlantılı. Bir yanıyla pandemi sonrasında oluşan yükselen taleple de bağlantılı. Örneğin Almanya'da Alman ekonomisi içerisinde önemli bir yer kaplayan otomotiv sektöründe önemli sorunlar yaşanıyor. Ham madde kaynaklı. İşte Çin'den tedarik edilen bazı magnezyum ve ham maddelerin azalması ya da çip gibi otomotiv üretiminde kullanılan yan ürünlerin azalması gibi. Şimdi burada da şöyle bir sorun var. Bir yanıyla bu gerçekten talep fazlalığı nedeniyle oluşan, yani teknik sorunlar nedeniyle oluşan, hatta yani belki de bir süre sonra bu kapasite sorunları ortadan kalkınca, örneğin 2022'de aşılması beklenen sorunlar. Ama işin diğer yanı var. Ben de henüz yeni okudum bugün Dünya Gazetesi'nde. Örneğin Çin'in belirli maddelerde yurt dışına ihracatı azalttığı, kısıtladığı, hatta tamamen yasakladığı ürünler varmış. Bu yani literatürde tartışılan bir konu aslında, bu kaynak milliyetçiliği diye, resource nationalism diye tartışılıyor. Bu aslında yani eskilerin emperyalizm dediği, ham madde kaynaklarına erişim dediği tartışmanın şimdi güncel lojistik tedarik literatüründe ya da uluslararası politik ekonomide yeniden dile getirilmiş hali, kaynak milliyetçiliği. Dolayısıyla yani ilk başta sorduğunuz soruya belki oradan bağlayabilirim. Bu işin bir kısmı teknik, lojistik sorunlar nedeniyle ve belki de bunlar aşıldığında 2022'de ortada olmayacak sorunlar. Ama işin bir kısmı da anlaşılıyor ki ülkelerin bilinçli iradi kararları nedeniyle ortaya çıkan ve diğer ülkelere de negatif yansıması olan sorunlar. Dolayısıyla hani bir model tartışması konuşuluyorsa, küreselleşmeden geri mi düşüyoruz, yok bir takım değişiklikler mi var pandemi sonrasında tartışmasını hani bağlarsak bunu. Yani küreselleşme karşısında bir çeşit ulusal kapitalizmlerin daha da gelişti, işte Brexit sonrasında vesaire de zaten uygulanan, yani Doğu Avrupa'da örneğin işte bizim Macaristan, Polonya'da gördüğümüz bir model olarak, hatta bazıları Türkiye'yi de bu tartışmanın içine koyabilir. Böyle bir eğilimin güçleniyor olduğu yönünde emareler var. Örneğin bir başka şey de bu tartışmayla ilgili, Hindistan'da özellikle kömür ihracatında bazı sınırlamaların yaşandığı. Çünkü işte elektrik üretiminde kullanılacak kömür rezervlerinin azalıyor olduğu gibi haberler var. Dolayısıyla her ülke aslında ya da her ülkedeki büyük sermaye kuruluşları kendi hükümetlerine baskı yapıyorlar ki üretimin devamı için iktidarlarda kendi ülkelerinin çıkarlarını bir şekilde korumaya çalışıyorlar. Dolayısıyla burada 1970'li yıllar sonra 80'lerde ve 90'larda 2000'lerde oluşan bu birbiriyle çok entegre olmuş finansal ve ekonomik olarak üretim açısından çok entegre olmuş bir yapıdan ziyade daha ulusal olmasa da henüz bölgesel düzeyde finansın ve üretimin örgütlenmesine doğru arayışlar var. İşte tedarik zincirlerinin kısalması vesaire tartışması aslında bunun bir parçası.
Evet, enerji de bunun göbeğinde oturan bir şey herhalde, petrol, doğalgaz. Buradan biraz Türkiye'ye gelsek mi diyeceğim size, vaktimizi de doğru değerlendirmek için. Türkiye'de de çok büyük tartışmalar var çünkü sürekli faiz indirimini zorlayan, o şekilde büyümeyi arttırma, yatırım ortamını canlandırmaya çalıştığını söyleyen bir hükümet var ama dolar uçuyor, TL eriyor. Enflasyon sorunu çözülmüyor. Çok büyük tartışmalar kopuyor ve kimileri irrasyonel buluyor Erdoğan hükümetinin hamlelerini. Bütün bu özetlediğimiz makroekonomik görünümün Türkiye'ye yansımaları da bir yansımaları nasıl diye sorayım.
Ya tabii elbette Türkiye ekonomisinde de bunların hepsinin birebir yansımaları mevcut. Örneğin işte az önce söylediğimiz enerji fiyatlarının artması konusu doğrudan etkiliyor. Enerji bütün yani petrol vesaire, doğalgaz bütün üretimde ve tüketimde kullanıldığı için bu ister istemez bütün ekonomiyi, bütün insanların gündelik yaşamda karşılaştıkları her türlü alışverişi etkiliyor fiyat artışı olarak. İkincisi bu tedarik zinciri konusunda yaşananlar. Örneğin tekstil sektöründe, hazır giyimde, boya ve kimya maddelerinde yaşanan darlık nedeniyle önümüzdeki dönemde çok daha büyük sıkıntıların yaşanabileceği söyleniyor. Yani bu Türkiye'yi bu tablonun içinde doğrudan yerleştirebiliriz. Ancak tabii Türkiye'nin kendine has ayrıca bir yaşadığı bir ekonomik süreç var. Özellikle 2013 sonrası sermaye girişlerine bağımlılığı yüksek olan ülkelerin yaşadığı bir özel durumu yaşıyor Türkiye. O da sermaye hareketlerinin 2013 sonrasında giderek yavaşlamaya başlaması ve sermaye hatta çıkışlarının yaşanıyor olması. Şimdi bizdeki özel durumda iktidar şöyle bir politika tepkisi geliştiriyor buna. Ekonomi, sermaye çıkışları yaşanıyor, ekonomi yavaşlamaya başlıyor. Ekonomi yavaşlamaya başlayınca bunun önüne geçebilmek için bir faiz artışı, faiz indirimi sürecine girmeye çalışıyor iktidar. Hani çeşitli nedenlerle işte seçim olabiliyor, işte bir referandum olabiliyor vesaire. Ama üretimi ve faizi düşürerek ekonomik büyümeyi canlı tutma temel gayesi. Şimdi bunu 2014'te gördük biz, 2016'da gördük, 2018'de yaşandı. 2020'de pandemi sırasında yaşandı ve şu anda bir daha yaşanıyor. Aynı mekanizmadan bahsediyoruz. Aslında değişen çok fazla bir şey yok. O da şu, faizleri indirmeye çalışıyor. Hükümet faizleri indirmeye çalıştıktan sonra bir süre sonra bu şeyle karşılaşıyor. Kur atağıyla karşılaşıyor, kur şokuyla karşılaşıyor. Bunu bir süre dayanabiliyor. Sonra dayanamadığı zaman sert faiz artışı yapıyor. Faiz artışı kredi çöküşüne neden oluyor. Oradan resesyona geçiyoruz. Resesyon cari açığın azalmasını sağlıyor ve TL'de biraz istikrar sağlayınca iktidar tekrardan faiz indirimine yükleniyor. Şimdi dediğim gibi bunu biz 14, 18, 20 ve 21 en sonunda bu yıl yaşamış olduk. Aynı döngünün devamı. Dolayısıyla burada rasyonel karar almıyorlar ya da yanlışlıkla yapıyorlar, bilmediklerinden yapıyorlar gibi bir tartışmadan ziyade beşinci kez, dördüncü kez aynı şekilde aynı yere varıyorsak bunun bir bilinçli strateji olduğunu tasavvur etmemiz gerekiyor. Bunu anlamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Hani yaygın kanının aksine. Peki niye bunu yapıyor o zaman diye düşündüğümüzde de ya bundan kazançlı çıkanlar kimler diye bakarsak belki bu sorunun yanıtını bulabiliriz. Yani en son faiz artışı, hani hiç teorik tartışmayı bir kenara bırakarak söylüyorum. Teorik açılımları var bunun elbette ama teorik tartışmayı bir kenara bırakarak geçtiğimiz haftaki faiz indiriminden sonra sermaye gruplarından farklı kesimlerden yapılan açıklamaları bir tarayalım. Kimler bunu destekledi, kimler karşı çıktı diye düşünelim. Aslında tablo karşımıza berrak bir şekilde çıkıyor. Destekleyenler çok açık ihracatçılar destekliyor şey kaydını koyarak. Ani dalgalanmalar değil, istikrarlı değersizleşmenin onların daha çok işine geldiği kaydını koyarak. İnşaatçılar, gayrimenkul sektörü destek geldi örneğin. Orada da temel söyledikleri faiz indiriminin konut sektörünü yeniden canlandırabileceği beklentisi nedeniyle. Turizm sektöründen destekler var, işte döviz kazanıyorlar bunlar da falan. Dolayısıyla böyle bir bu bizi şuraya götürüyor. Sadece iki grup var burada aslında esas olarak. Sadece TL ile borçlanabilenler TL faizin indirilmesini istiyor. İkinci olarak da döviz kazananlar. Bu iki temel grup aslında geniş bir sosyal bloğu oluşturuyor. Yani bu ana akım muhalefetin üzerinde ısrarla durduğu sadece beşli çeteden, yani sadece iktidara dövizle anlaşma yaparak uzun dönemde döviz geliri elde edecek kesimlerin kazançlı çıktığı değil, onların da ötesinde geniş bir sermaye bloğunun da kazançlı çıktığı bir kesim. Bunun karşısında da daha yüksek teknolojili üretim yapan, üretim ihracat yapsa bile ihracatta ithal girdi oranı daha yüksek olan aslında bizim geleneksel siyasi sermayesi ve bankacılık sektörünün olacak geleneksel siyasi sermayesini buluyoruz. Dolayısıyla böyle bir sermaye içi kapışmanın yaşandığı bir dönemdeyiz. Bunun anlamı iki farklı birikim stratejisine tekabül etmesi. TÜSİAD'ın önerdiği strateji daha çok işte 99-2001 IMF programlarından ta 2013'e kadar gelen bir modeli savunurken diğer kesimlerin çabaları, girişimleri 2013-2021 arasındaki süreci karşımıza getiriyor. Yani burada benim vurgulamak istediğim konu şu. İşlemeyen iki model var karşımızda. Geniş toplum kesimlerinin refahı için bu ikisinin dışında başka alternatifleri tartışıyor olmamız gerekiyor. İkinci vurgulamak istediğim konu da bu sermaye içi kavganın farklı gruplar arasındaki çıkar çatışmasının maliyetinin geniş toplum kesimlerine yükleniyor olması. O da az önce sözünü ettiğiniz enflasyon konusu. Yani geliri enflasyon oranında artmamış tüm toplum kesimleri, özellikle işte dar gelirler, sabit gelirler, bu kesim, evet, bu süreçten en çok etkilenen kesimler. Yani burada da bir nüans var aslında. Onu da işaret ederek uzun tuttum bu kısmı, size bırakayım tekrar.
Yok, buyurun.
Yani enflasyonun kendisi aslında alt gruplar için, sabit gelirliler için zorunlu olarak gelir kaybı anlamına gelmeyebilir. Şunu kastediyorum, 1990'ları hatırlayalım. 1990'lı yıllarda enflasyon %30'lar, 40'lar, 50'ler daha yüksek olduğu dönemler yaşandı. Ancak bu yıllarda reel ücret artışı yaşanabilen yıllar oldu. Bunun da temel nedeni sendikaların güçlü olması, emeğin güçlü olması. 90'lı yıllarda her türlü örneğin neoliberal taarruza karşı özelleştirmeleri yaptırmadılar bu sendikalar. Şimdi ve reel ücret artışını koruyabildiler. Şu andaki en büyük handikap emeğin örgütsüz olması ve bu tip sermaye arası mücadele karşısında daha korunması olması ve daha büyük zarar görecek olması. O nedenle önümüzdeki aylarda örneğin asgari ücret pazarlığı var. Buraya özel bir odaklanmak, evet, önem vermek gerektiğini düşünüyorum.
Peki. Çok teşekkür ediyorum değerlendirme için Ümit Akçay.
Rica ederim. İyi yayınlar.
Sağ olun. Evet, süremizi biraz açtık arkadaşlar. Müzikle veda edebilecek miyiz bilemedim ama kesmek de istemedim. Çok önemli açıklama yapıyordu. Nirvana'dan Lake of Fire. ile veda edelim bugün size. Yarın görüşmek üzere. Eksen'den hoşça kalın.
Sende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.